Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Malumunuz her hafta bu programı kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey. Hayırlı yayınlar diliyoruz inşallah.
İnşallah hocam.
Hayırlı aramızda olsun.
Sevgili hocam, Fethin 569. yılındayız.
Evet.
29
Fethi
Mayıs,
haftasındayız.
Evet, Fethi haftasındayız. 29 Mayıs 1453'ten bu yana 569 sene geçti.
Evet.
Tabii Fethi ve Fatih'i ve belki Fatih'i yetiştiren ustaları, Akşemseddin gibi büyükleri ne kadar konuşsak az. Ve
şey,
bu günümüz belki bilgi çağı, her şeye artık ulaşmak kolay ama
doğru,
bazen bir meselenin özünü idrak etmekte dahi zorlanabiliyoruz. Yani bilgi
evet,
çok ama arasındaki terkibi yapıp, yani Fethi neydi, Fatih neydi?
Evet. Bunu özümseme meselesi de bir ayrı bir
biraz
şey.
Biraz ayrı bir mesele hocam, hakikaten.
Doğru söylüyorsun.
Bugün de bu bağlamda hocam, Fethi, Fatih, Akşemseddin, o günlerden bugüne gelen mirasla ilgili sizi dinlemek isteriz.
Eyvallah. Şimdi efendim, fetih kelimesi böyle derinliği olan güzel bir kelime. Yani bir defa Kur'ani bir kelime. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi diye bir sure var. Müstakil bir sure var. Oradan da baktığınız zaman yani fethin manasının çok engin ufuklara doğru yürüdüğünü görüyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki fetih kelimesinin genel manada iki anlamda kullanıldığı görülüyor. Yani birisi fizik manada, yani basar gözüyle, kafa gözüyle görülen efendim bir ülkenin, bir beldenin fethedilmesi, alınması Müslümanlar tarafından manasına bir anlamı var. Bir de basiret gözüyle, kalp gözüyle, gönül gözüyle görülen fetih var ki bu gönüllerin fethi, kalplere dokunmak, gönüllere ulaşıp oradan insanların gönüllerini fethederek beldeleri fethetmek manasına kullanılmıştır. Zaten Fetih Suresi'nin başındaki "İnna fetahna leke fetham mubina" ifadeleriyle Allah Teala Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hem fiziki manada, yani Mekke'nin fethi gibi, Hayber'in fethi gibi, diğer civardaki yerlerin fethi gibi bir fetih müyesser kılacağını, ama daha çok da onun manevi hayatına, gönlüne yönelik ona önemli bir makam ihsan ettiğini ve edileceğini ifade eden beyanda bulunuyor. Ne diyor? İnna fetahna leke fetham mübine. Biz sana ya Muhammed, yani bir mübin, apaşikar, gözle görülen bir fetih verdik. Yani senin gönlünü açtık, senin gönlüne fütuhat verdik. Niçin yaptık bunu? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Yani senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamak, senin üzerine Allah'ın nimetini tamamlamak ve sana ve insanlığa sekineti indirmek üzere Allah'ın böyle bir fethi ihsan ettiğini ifade ediyor ki bu aslında hem fiziki olarak Mekke ve diğer sonra meydana gelen fetihleri, ama daha çok da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların gönüllerine dokunarak önce kendi gönlünün fetholunması Allah tarafından, sonra onun başkalarının gönüllerini fethetmesi noktasına yönelik mesajlar veriyor. Ve hakikaten baktığınız zaman bu surenin indiği tarihten sonra Mekke fethi diye İslam tarihinde Hazreti Peygamber'in hayatında muhteşem bir dönüm noktası olan bir hadise yaşandığını biliyoruz. Yani bir Hudeybiye musallası var. Zaten sure hemen onun akabinde iniyor. Onunla alakalı iniyor.
Ki hani zor ve kayıp gibi.
Aynen öyle. Sonra da bir Mekke fethi var. Yani Mekke fethinin bakıldığı zaman böyle bir mücadele, savaş, mukatele, kan dökme vesaire olmadan, vaka 10 bin kişilik bir ordu var oraya gelen, Mekke'nin fethine gelen, ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna özellikle dikkat ediyor. Aman diyor, sakın bir vuruşma, dövüşme, kan dökme olmasın. Biz insanların gönüllerine dokunarak mesajımızı oraya taşıyalım, insanların gönüllerini fethedelim. buna çok özen gösteriyor ve hakikaten muvaffak oluyor. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hassasiyeti, Kur'an'ın anlattığı bu mesaj aslında İslam tarihi boyunca Müslümanların bu fetih ülküsünü, fetih heyecanını iki boyutlu şekilde yaşamalarına vesile olmuştur.
Nasıl
yani,
hocam?
Şöyle, yani bir defa insanlara ulaşma derdi, gönüller fethetme ülküsü Müslümanların birincil vazifesi olmuştur. Şimdi bir defa şunu söylemek lazım. Yani Müslümanların daileri, davetçileri ile diğer din mensuplarının, özellikle Hristiyanların misyonerlik faaliyeti yapan insanları arasında fark olduğunu ben şahsen düşünüyorum. O da şudur, Hristiyan misyonerleri gittikleri yerdeki insanların tamamını o dine döndürmek üzere maddi, fiziki ne tür şartlar varsa bunları zorlayarak o dini yaymaya özen gösteriyorlar, gayret ediyorlar. Müslüman fatihler ya da İslam'a davet eden dâiler ise daha çok davranışlarıyla, ilişkileriyle, insanların gönüllerine dokunarak ve temsili bir davetle İslam'ın güzelliklerini onlara anlatıyor. Güzel ilişkilerle, hoş muamelelerle onların İslam'ı tanımalarına vesile oluyor. Dolayısıyla orada herhangi bir zorlama, bir mecburiyet, efendim dini kabul konusunda bir baskı söz konusu değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da bunu tavsiye ediyor. Diyor ki sen insanlara öğüt ver, onlara anlat. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
Sayıttır.
Bu sayıttır değilsin. Yani bir zorba değilsin. Yani sen öğütle, nasihatle, onları ikna ederek, anlatarak. Peygamber'e bunu söylüyor. Peygamberin ardından yürüyen dâiler de bu şeyle, bu ülküyle hareket ediyorlar. O yüzden ben Hristiyan misyonerleriyle İslam dâilerinin bu manada karşılaştırılmaların haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani
birbirlerine aslında benzemiyorlar.
Hiç benzemiyorlar.
Özleri çok farklı.
Kesinlikle.
Duruşları farklı.
Birileri mutlaka yani
sayı hesabı siyasal, bile yapıyorlar.
Tabii sayı, siyasal baskılarla, ekonomik baskılarla, bir takım avlamalarla, tavlamalarla o dine kazanmak gibi bir yol ve yöntemi kendilerine dert edinmişler. Koşuşturuyorlar. Müslüman dâiler ise sadece mesajı söyleyip kendi hüsnü muameleleriyle, yani uzaktan bakan insanların ya insan da Müslüman böyle olur diyecekleri bir davranışa bürünmeye özen gösteriyorlar. Ve bu sayede işte ne bileyim pek çok gayrimüslim diyarda İslam'ın yayıldığını, ta Endonezya'da, Malezya'da, Filipinler'de ve benzeri pek çok ülkede İslam ordularının ulaşmadığı yerlerde bu İslam dâilerinin ticari müesseseler kurarak, orada iş yerleri açarak yaptıkları ticari ilişkilerindeki hüsnü muamele ve hüsnü ahlaklarıyla etkilediklerini görüyoruz. Çünkü hakikaten insanları etkileyen güzel ahlaktır, tevazudur ve cömertliktir. Yani bu üç vasıf kimde varsa bu karizmatik bir kişilik olarak karşısındakileri etkiler. Yani güzel ahlak sahibi, herkese değer veren, herkese efendim insanca muamele eden ve asla nefsini enesini ene çıkarıp ben demeyen ve mütevazi davranarak efendim cömertlik imkanlarını başkalarına sunan insan herkes tarafından sevilir ve Müslüman dâiler bunu yapmışlardır. Ve bunun için de asla, yani nihai olarak bunlar Müslüman olsunlar. Zaten onlar biliyor ki ve inanıyor ki her doğan Müslüman fıtratı üzere doğmakta ve potansiyel Müslüman olarak dünyaya gelmektedir. Onun o potansiyelini biz belki ortaya çıkarmada bir faydamız olur mu? Onun derdinde
vesile bulunur. Olabilirsek
evet,
ne
aynı ala. Şekilde. Dolayısıyla yani fetih dediğimiz şey aslında bu gönüllere dokunmaktır. Ve hakikaten İstanbul'un fethi de böyle muvaffak olmuştur. Böyle müyesser olmuştur. Çünkü baktığınız zaman İstanbul'un fethinden çok önce Müslümanlar ve Türkler Anadolu'ya geldiler. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra efendim işte Güneydoğu Anadolu'nun üstünden Doğu Anadolu bölgesinden Türkler Anadolu işlerine kadar girdiler. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve beylikler dönemlerinde burada pek çok devletler kurdular. Sonra bunların içerisinden birisi öne çıktı. Osman Gazi liderliğindeki Osman Bey. Ama o da yine İstanbul'u almaya muvaffak olacak bir varlık gösteremedi. Daha Orhan zamanından itibaren Üsküdar'a kadar gelindiği biliniyor. Efendime söyleyeyim, buralarda operasyonlar, daha doğrusu fetih imkanları denendiği yerleşim yerlerinin oluştuğu biliniyor. Ama İstanbul'u fethi ta 1453'e kadar müyesser olmuyor. Hatta Yıldırım Beyazıt, II. Murat, bunlar hepsi İstanbul'un fethi için mesai harcayan Osmanlı sultanları.
Evet, denediler.
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu Hisarı'nı bu maksatla yaptırdığını biliyoruz. Yani sırf İstanbul'u fethine muvaffak olmak, o fethi gerçekleştirmek üzere oraya yığınak yapıp askerleriyle oradan İstanbul'a yürümek ve İstanbul'u almak istediğini biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in dedesi Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı surun karşısına, Rumeli Hisarı'na yaptırdığı ve Muhammed yazısına uygun bir görüntü ifade eden surları
bu niyetle
yapılmış ve bu o fethi müyesser olmuştur. Ve 1. Murat'tan itibaren Osmanlı ordularının Çanakkale üzerinden Gelibolu'ya ve oradan Balkanlara doğru gittiğini, ta Kosova'nın, efendime söyleyeyim, Bulgaristan'ın büyük bir kısmının tamamının neredeyse, Arnavutluğun bir kısmının, Yunanistan'ın İstanbul'un fethinden önce alındığını biliyoruz. Yani bunlar İstanbul fethedilmeden önce Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'nın bir kısmı ve Arnavutluğun bir belli bölümleri, Kosova daha eski, hep fethedilmişti. Ama İstanbul'un fethi ancak Fatih Sultan Mehmet Han'a müyesser oldu. Çünkü İstanbul gerçekten coğrafi olarak da baktığınızda dünyanın tam merkezinde iki kıtanın birleştiği bir yerde, stratejik bakımdan çok önemli noktada bir yerde. Yani iki tane imparatorluk geçmişi var. Yani Roma İmparatorluğu'na, Bizans İmparatorluğu'na payitahtlık yapmış. Efendim, ulaşım bakımından, coğrafi güzellik bakımından müstesna bir yer. Ne bileyim işte Petro gibi Rus çarlarının, efendim işte Napolyon gibi Fransız liderlerinin dünyanın başkenti olmaya aday gösterdikleri bir yer burası. Ve dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han da burayı almak üzere kendini adamış, tabiri caizse. Yani daha genç yaşlardan itibaren. Yani Fatih'in babası 2. Murat Han, o da yani diğer Osmanlı sultanları gibi mistik özellikleri olan birisi ve yaşı bir kemale erdikten ve Anadolu'daki huzuru Çelebi Mehmet'ten sonra, babasından sonra sağdıktan sonra tahtı genç oğlu Mehmet'e, 2. Mehmet'e bırakarak Manisa'ya biraz inzivaya çekilmek. Orada biraz daha münzevi, daha böyle gönül dünyasına yönelmek istemiş iken, işte malum Osmanlı tahtının başına 14 yaşında bir delikanlı geçti. Aman ha, bu fırsatı kaçırmayalım diyen Batılılar, Hristiyan bloku hemen bir Haçlı Seferi derlediler, toparladılar ve Osmanlı'nın üzerine o 14 yaşındaki sultanı alaşağı edip ve Osmanlı topraklarını yağmalamak üzere yola çıktılar. Bu haberi alınca genç padişah, 2. Mehmet henüz o zaman Fatih değil, Manisa'ya gitmiş olan babasına mektup yazıyor. Malum bu çok bilinen bir şeydir. Diyor ki, Murat Han, eğer sultan sizseniz lütfen gelin ordunuzun başına geçin. Eğer sultan bensem emrediyorum, orduların başına geç diyor. Yani daha 14 yaşındayken o dirayetini, yönetimdeki inceliğini, başarısını gösteriyor ve Murat Han Manisa'dan kalkıp Edirne'deki ordunun başına geçip malum Haçlı şeyini püskürtüyor. Ve ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han gerçekten hem ailesi tarafından hem kendi dirayetiyle çok iyi yetiştirilmiş bir insan. Yani çok iyi dil biliyor. 7 tane dil bildiğinden bahsediliyor. Arapça, Farsça, efendim Sırpça, Yunanca dillerini bilen genç, işte topları dökecek kadar teknik bilgisi olan bir insan ve maneviyata da çok yatkın bir insan. Yani manevi alanda beslenmeyi de sevdiğini, ihmal etmediğini biliyoruz. Nitekim işte Akşemseddin Hazretleri ile olan ilişkileri sınırlı aslında. Çok böyle eskilere dayanmıyor ama fetih sırasında çok önemli desteği olmuş Akşemseddin'in.
Hocası değil mi hocam?
Yani tabii, yani bu manada görüşmeli Akşemseddin hocası ama yani diğer hocaları gibi doğrudan birebir hocalık yapmış değil. Daha çok mürşitlik yapmış ona. Yani ona rehberlik etmiş, yol göstermiş, ümit aşılamış, zaferin yakın olduğu noktasında onu ikna ederek sabırla direnmesini sağlamış Akşemseddin. Bu çok önemli. O yüzden de onun işaretleri, beşaretleri sebebiyle zafer müyesser olunca Şekayık-ı Numani'nin beyanına göre intisap etmek istiyor Akşemseddin'e ve huzuruna gidip İstanbul'un fethinden sonra efendim ben diyor sizden halvete girip erbayın çıkarmak istiyorum diyor. Akşemseddin tavana bakıyor.
Fetihten sonra hocam.
Fetihten sonra tabii.
Yani o iş bitmiş. Ha,
tabii
artık
yani,
Fatih
olmuş.
Gücünün zirvesinde.
Yani kendimi biraz daha böyle manevi olarak geliştirmek istiyorum mealinde talepte bulunuyor. O da tavanlara bakıyor, duymuyor. Bir daha diyor yani efendim diyor yani böyle
bir isteğim var.
Böyle bir isteğim var deyince yine duymayınca bu sefer hafif celalleniyor Fatih. Ya diyor bir Türk gelse diyor Anadolu'dan kalksa Türk değil yani dağlı köylü birisi gelse böyle bir talepte bulunsa sizden hemen onu alırsınız. Erbayını da çıkarttırırsınız. Evrad-ı Özge bana niye vermiyorsunuz diyor. Ha, o zaman Akşemseddin ağzından baklayı çıkarıyor tabiri caizse. Diyor ki sultanım diyor halvette öyle bir lezzet vardır ki siz o lezzeti tadınca mülkü bırakırsınız. Yani sultanlığı bırakırsınız, mülk viran olur. Yani devlet perişan olur. Bundan siz de mesul olursunuz, ben de mesul olurum. Size yani vazifenizi hatırlatmadığım ve sizi malik olmanız gerekirken salik olmanıza vesile olduğum için beni de Allah muhafaza eder. Bundan korkarım. Size yakışan salik olmak değildir. Size yakışan malik olmaktır. Devleti güzelce yönetmektir, adaletle yönetmektir. Dolayısıyla siz o işe bakın, o iş yapacak olan yani o sülük yapacak olan, seyri girecek olan
biziz
dervişan
diyor, bizim
olur
gibi
biziz yani. Veya başka dervişandır. Siz onu yapın, bunlar hakikaten her şey yerinde güzel. Yani askerlik yapacak adam var, sultanlık yapacak adam var, alimlik yapacak adam var, dervişlik yapacak insan var. Bunların hepsine ihtiyaç var. Yani biri öbüründen daha az önemli, az değerli, az değersiz böyle bir değerlendirme
kıyasaya
yapılamaz.
Gerek yok.
Kıyasa gerek yok. Anlamsız böyle bir şey. Ama herkesi yerinde kullanmak. Zaten mürşitlik bu.
Potansiyeline
yani,
göre.
Tabii irşat bu. Gerçek irşat bu. Yani senin istidadın neyse o istikamette seni geliştirmeyi hedefliyor ve planlıyor. Yani seni efendim bir takım işleri olmazsa olmaz vazifeleri bırakıp da burada şöyle güzel bir iş var diye yönlendirip yanlış yöne sevk etmiyor. Ve diyor ki hayır senin işin o değil. Senin işin. Bırak onu biz yapalım. Yani o dervişliği bizim gençler arkadaşlar yapsınlar siz sultan olun diyor. Ve bu ısrarın devam edeceğini anlayınca kalkıp Göğüne'ye giriyor malum biliyorsunuz.
Uzaklaşıyor.
Evet, benzer bir şey bu Lüfa Hazretleri için de anlatır. Ona da, o da bu kapıyı kapatıyor Seyyid Sultan'a. Ona da birkaç defa intisap etmek gibi arzusu oluyor. O da bu kapıyı kapatıyor ona. Yani bizim ehlullahımız, meşayihimiz yani herkesin kendi bağlamı içerisinde konumu ve statüsü bakımından nerede olması ona en uygunsa o istikamette onu gelişiyor. Mürşitlik de budur. Yani mürşitlik ya da tarikat dediğimiz şey herkesi kendi istidat ve kabiliyetine göre geliştirmektir. Yani belli bir kalıba sokup şu istikamette herkes
tek
olsun.
Tek düze değil.
Değil. Yani tek bir insan üretmek değil. Tam tersine kabiliyetinin zirvesine onu taşımak. Yani insan hizmetinde, kullukta ondan bekleneni ona anlatmak manasında.
Ki bu da Resulullah Efendimiz'in sünneti
tabii,
aslında.
Yani Efendimiz'in etrafına baktığınız zaman yani Hazreti Ebu Bekir de var, Ebu Zer de var, Hazreti Ömer de var. Ya ama bunların hiçbirisi öbürünün aynısı değil birebir. Yani Ömer'in celadeti, Ebu Bekir'in teslimiyeti, Ali'nin ilmi, Ebu Zer'in zühdü. Hepsi ayrı ayrı bir
Şairler
derya.
Şairler ayrı.
Aynen. Yani hepsi ayrı ayrı bir derya. Yani bırakın o Ebu Zer gibi bir zahit sahabi zühdüne devam etsin. Ama siz aynı zahitliği Hazreti Osman'dan beklemeyin. Yani o da zahit. Ama yani onun da işte işini gücünü bıraksın, gitsin, yalnız yaşasın gibi bir zahitliği kastediyorum. Yoksa dünya mala değer veren insan değil. Böyle bir şey ondan beklemeyin. Veya Hazreti Ömer'in celadetini bu yapıda olmayan bir Ebu Hureyre'den beklemeyin yani onun cirmine. Yani herkes bulunduğu yerde konumuna göre kabiliyetini geliştirip orada en faydalı olmalı. Hem kullukta hem insanlara hizmette manasında. Dolayısıyla yani İstanbul'un fethinde Fatih, Akşemseddin diye bu üçünü öne çıkardık. Sebebi budur. Yani Akşemseddin aslında Fethe Fatih'i yönlendirirken, ikna ederken ve onun dirençle efendime söyleyeyim surların delinip içeriye girmesini sağlayacak şekilde moral ve motivasyon sağlarken hedefi bellidir. Yani genç, celadetli, efendim irade sahibi padişah var. O padişaha moral motivasyon sağlandığında şehir İstanbul düşecek ve burası artık ilmin, irfanın, hilafetin merkezi olacaktır ve hakikaten bu manada bunu sağlamaya muvaffak olmuştur Akşemseddin Hazretleri Fatih'e gösterdiği dirayetle. Tabii Fatih de hakikaten çok iyi yetişmiş, çok güçlü bir şahsiyete değer. Onun özellikle yazdığı bir şiiri var. O şiirdeki sözleri, ifadeleri gerçekten ta başlangıçtan beri o ilahi, nebevi müjdeye de layık olduğunu gösteriyor. Onun farkında olduğunu. Ne diyor? İmtisali cahidu fillah oluptur niyetim. Benim niyetim belli. Nedir niyetim? Allah'ın cahidu fillah, Allah yolunda cihad edin emrine sımsıkı sarılmaktır. Benim ilk niyetim bu. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Yani dini İslam adına ne yapabilirim? Buna başka bir şey karıştırmam. Sadece bunun için yola çıkmışım. Gayretim bunun içindir. Başka bir beklentim yok. Arkasından ne diyor? Fazlı hakku himmeti cündi ricalullah ile. Yani hakkın fazlı ihsanı bana lütfedeceği imkanlar ve Allah adamlarının ordusunun himmetleriyle, yani işte Akşemseddin'in ve benzerlerinin himmetleriyle ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Benim niyetim karşımdaki bu düşman ordusunu, kafir ordusunu baştan ayağa yenmektir, yok etmektir. Onların İslam'a, Müslümanlığa direncini kırmaktır. Yoksa başka bir beşeri beklentim yok. Enbiyavu evliyaya istinadım var benim. Ben önce nebilere, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem'e, sonra velilere dayanıyorum. Sırtım onlara yaslı, istinadım var benim. Sonra lütfu haktandır hemen ümmidi fethu nusretim. Benim fethe müyesser olacağım, zafer kazanacağım konusundaki beklentim Cenab-ı Hakk'ın lütfuna olan inancımdan dolayıdır. Biliyorum ki Allah kendi yolunda in tensurullah yansurkum buyuruyor. Yani siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder buyuruyor. Ben dolayısıyla onun dini yolunda yola çıkmışım. Bu yoldaki gayretlerime Allah muzafferiyet ve başarı verecektir. Nefsü mal ile nola kılsam cihanda içtihat. Yani ben nefsimle, canımla, malımla Allah yolunda cihad etsem, savaşsam, çabalasam ne oldu? Ne şey var? Hamdülillah. Allah'a şükür ki var gazaya sad hezarar. Benim yüzlerce gaza yapmaya gayretim var, himmetim var, rağbetim var, korkum yok. Bunların hepsinin üstesinden geleceğim. Dolayısıyla ben bu güçle, bu heyecanla yola çıkmışım. Arkasından da son sözünü söylüyor. Ey Muhammed! Muhammed kendi adını söylüyor. İmzasını atıyor artık şiirine. Ey Muhammed! Mucizatı Ahmedi Muhtar ile, bakın burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asırlar önce, 8-9 asır önce لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْتِنِيَّةُ وَلَنْ يَعْمَ الْاَم۪يرِ اَم۪يرُهَا وَلَنْ يَعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ buyurduğu İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir buyruğunun müjdesinin tecellisi olmak üzere diyor. Ben bugün başarıya ulaşacağıma inanıyorum. Bakın mucizatı Ahmedi Muhtar ile seskin Hazreti Muhammed Mustafa'nın mucizesi olmak üzere onun müjdesine nail olarak umuyorum, ümit ediyorum ki galip ola adayı dine devletim. Yani din düşmanlarına devletimin bu sayede galip geleceğini, bu zaferi olacağını, çünkü Efendimiz böyle buyurdu diyerek o müjdeyi anlatıyor. Hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu müjdesi onu motive ettiği gibi ondan önce 8, 10, 12 tane İslam sultanını, İslam halifesini, İslam ordu kumandanını motive etmiş, İslam'ı fethetmeye yönlendirmiştir ama Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bu Mehmet Fatih Han Hazretlerine müyesser olmuştur. O da ayrı bir lütuf diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani Fatih Sultan Mehmet Han gerçekten Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine inanarak ve etrafındaki enbiya halefi olan evliyaya itimat ederek, ilmin gerektirdiği şartları yerine getirerek, malum gemileri karadan denize indiren, Halice'ye indiren
bir strateji.
Muhteşem bir stratejist. Ve bu başarıyla da yani alınmaz denilen, ya o beni alır ya ben onu alırım dediği şekilde hakikaten fethiye müyesser olmuş bir Fatih'ten bahsediyoruz. Allah makamını, mekanını cennet eylesin.
Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten şiiriyle de Fatih'in o ruh dünyasını, gönül dünyasını, himmetinin büyüklüğünü bir kez daha görmüş olduk.
Eyvallah.
Siz okurken dahi aslında Fethin o manevi dokusu arka plandan evet, böyle esti, fülfül öyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Estağfurullah efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir İrfan Gündemi programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bugün bize Fatih'i, Fethi ve Akşemseddin'i anlattı. O kutlu fethin manasına dair çok kıymetli beyanlarda bulundu. İnşallah bir sonraki programda görüşmeyi dileriz. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Muhabbetle, hürmetle.